Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yine yeni bir oto gündemle ve haftanın otomotiv gündemiyle karşınızdayız. Tabii ki sevgili Barış Çankı yine bizlere anlatacak. Biz de beraber yorumlamaya çalışacağız. Ama tabii ki haftanın önemli sorusunu hemen yayının başına sormadan önce diyorum ki lütfen bizi takip ediyorsanız ve bölümlerimizi daha önce izlediyseniz lütfen hemen videonun başında bizden söylememizi istediler. O yüzden söyleyelim. Lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve işte varsa bir yorumunuz anlattıklarımızla ilgili onlar için bir yorumda bulunmayı veya hayır benim bir yorum yok gayet iyi bir şey anlattınız falan diyorsanız da bir işte thumbs up olur, ne bileyim yüz olur, bir şey olur, alkış olur, bir emoji falan patlatırsanız aşağıya yorumlara, bu da bizim için daha sonra kanalın algoritması adına işimize yarayacağından dolayı başta bunu söyleyelim ve bize katkı vermenizi rica edelim diyorum. Ve sevgili Barış, yine her zaman olduğu gibi hafta içerisinde yaptığım bütün işlerle ilgili ve tabii ki Donanım Haber'deki sevgili diğer arkadaşlarımızın da yaptığı otomotiv haberleriyle ilgili olarak da bizlere şimdi anlatacaksın. Neler olmuş, neler bitmiş onları anlatacaksın. Fakat geçen hafta neden yoktunun sorusunun cevabını da vereceksin.
Evet, haberlere giriş yapmadan önce hatta dediğin gibi geçen hafta neden yoktuk sorusunun cevabını vereyim. Geçen hafta çünkü bizim programı çektiğimiz aynı güne denk gelen bir marka lansmanı vardı. O da Çinli, aslında Çinli tam olarak Çinli denemez ama İtalyan kökenli ama şu anda Çinlilerin bünyesi altında bulunan bir markanın Türkiye lansmanına gitmiştim, katılmıştım. İstanbul'da Feriye Sarayı'nda düzenlendi. SVM isimli bir marka. Hatta çok güzel bir şekilde orada araçların için dışını inceledik. Onlarla ilgili teknik bilgiler verdik. Böyle bir videomuz da var. İzlemeyenler için de bu şekilde bir hatırlatmış olalım. Gerek YouTube kanalımızdan gerekse ana sayfadan, Donanım Haber ana sayfası üzerinden videoyu girip izleyebilir. Bu marka ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını alabilirler demiş olalım buradan.
922 bin TL'ye CSU demişsin. Detaylarını evet. Sevgili izleyicilerimiz hem sitedeki videomuzdan ya da isterlerse Donanım Haber Plus videosu, Donanım Haber Artı kanalından mutlaka izleyerek merak ettiklerini bulabilirler. Varsa daha fazla merak ettiğiniz bir konu veya soru lütfen sorularınızı yorumlarda bizlere iletin ki biz de bunları markalara, şirketlere iletelim ve sizler için de cevap alalım diyorum. Ve tekrar teşekkür ederim. Bence video şahane olmuştu, onu söyleyeyim. Gerçekten ben keyifle izledim. Merak ettiğim konular vardı. Özellikle senin söylediğin şeylerden bir tanesi fiyat marka olarak söyleyelim. Fiyat maliye ücretiyle benzer ücretlerde olan bir araçtan bahsediyoruz ama
evet.
Daha mı iyi, daha mı kötü, detaylar tabii ki bu SVM'nin videosunda yer alıyor. O yüzden bunu kapatıyorum ki daha fazla orada ipucu vermeyeyim ki devamını izleyicilerimiz oradan izlemeyenler mutlaka izlesinler. Evet, bu haftanın ilk haberi nedir o zaman? Söyleyelim bakalım. Geçtiğimiz hafta bu yüzden yoktu. Bu hafta ise ilk haberimiz evet. Neyle ilgili?
Şimdi yine dolu dolu elektrikli otomobil, batarya haberlerimiz var. Tabii ki bu haberler, yani haberler bu tür olunca Çinli üreticiler de kaçınılmaz oluyor. Elektrikli otomobil pazarında, elektrikli araç pazarında genel olarak adından söz ettirmeye devam ediyor bu üreticiler. Şimdi yine daha önce seninle yine Otogündem programında sık sık konuştuğumuz bir marka var, Zeekr diye. Çinli bir elektrikli marka ve Çinli otomotiv devi Geely'nin bünyesinde, çatısı altında faaliyet gösteren bir marka. Zaten lüks elektrikli otomobiller üretiyor. Elektrikli otomobillerinin fiyatı oldukça yüksek ve şunu diyeceğim. Şimdi günümüzde elektrikli otomobillerle ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi menzildi. O menzil yavaş yavaş geride kaldı. Menzili artık böyle 700-800 hatta 1000 kilometrelere kadar çıkmaya başladığını görüyoruz elektrikli otomobillerde. Ki önümüzdeki bir 5-10 yıllık süreçte artık bu kilometrelerde standart haline gelecek. Yani yavaş yavaş bu menzil sıkıntısının aşıldığını görüyoruz. Önümüzde bundan daha büyük bir sıkıntı var. Tabii ki bu da aşılacak. O da nedir? Şarj sürelerinin uzunluğu. Yavaş yavaş tabii ki üreticiler bunları da aşmaya başlıyorlar. Zeekr da bunlardan bir tanesi ve yeni geliştirdiği batarya ile 15 dakika şarjla 500 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Yani 15 dakikalık şarjla 500 kilometrelik menzil şu anda içten yanmalı motorlu araçları gittiniz deponuzu 2 dakikada doldurduğunuz gibi bir süreye çok yakın olmasa da günümüz elektrikli otomobillerindeki bataryaların şarj dolum sürelerine göre çok çok iyi. Yani şu anda mesela şarj istasyonuna gittiğinizde bir DC hızlı şarj dolum istasyonunda 25-30 dakika batarya %20'den %80'e hatta belki %30'dan %80'e doldurmak için 25-30 dakika, bazı modellerde 40 dakikaya varan sürelerde bekliyorsunuz. Tabii ki bu da bu araçlara yaklaşmak isteyen, satın almak isteyen ama çeşitli soru işaretleri nedeniyle almayan kişilerin en büyük problemlerinden bir tanesi. Ama artık dediğim gibi Zeekr ve diğer üreticilerin bu tür teknolojileriyle bu sorunun üstesinden gelinecek yavaş yavaş. Şimdi bunun detaylarına geleyim biraz. Zeekr burada yine batarya kimyası lityum demir fosfat, LFP batarya dediğimiz lityum demir fosfat katotlu bir batarya kullanıyor burada. Bu bataryaları biz aslında şu anda elektrikli otomobillerde yoğunlukla iki tip batarya kullanılıyor katot çeşidi olarak, kimyası olarak. Biri lityum demir fosfat, bu Zeekr'ın şu anda kullandığı, biri de nikel manganez kobalt kimyasına sahip. Bu LFP bataryaların nikel manganez kobalta göre artıları var, eksileri var. Eksileri nedir? Çok hızlı şarj olamıyorlardı. Enerji yoğunluğu nikel manganez kobalta göre daha azdı. Ama buna karşın işte daha uzun ömürlü oluyorlardı gibi gibi artıları eksileri var. Burada Zeekr güç yoğunluğunu en azından buradaki sıkıntıyı aşmak için, yani kapasitesini yüksek yapmak için bataryanın tasarımıyla oynamış bataryanın. Burada sandviç tasarımı adı verilen bir yapıya yer vermiş. Bu sayede enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğunun az olmasının önüne geçmeye çalışmışlar ve buradaki detaylarda yer aldığı kadarıyla enerji yoğunluğunu, bataryanın içerisinde depolanan enerjiyi %88 ve hatta üzerine kadar çıkarmayı başarmışlar ki lityum demir fosfat bataryalar için bu değer oldukça yüksek diyebilirim. Az önce de dediğim gibi zaten enerji yoğunluğunu fazla barındıramadıkları için daha düşük menzillere neden oluyorlar ama işte gördüğümüz gibi buradaki yeni gelişmeler bu sorunların üstesinden geliyor. Burada en önemli konulardan bir tanesi tabii ki şunu sorabiliriz. Yani lityum demir fosfat bataryaların en büyük artılarından bir tanesi de şuydu. Güvenilirdi. Diğerlerine göre daha sağlam, daha dayanıklı bataryalardı. Tabii ki Zeekr'ın bu tasarımla oynaması bu güvenlik konusunda herhangi bir sıkıntıya neden oluyor mu? Yani daha mı az güvenli? Çünkü enerji yoğunluğunu arttırıyorsunuz siz bu bataryanın. En büyük özelliklerinden biri olan düşük enerji yoğunluğunu yükseğe çekiyorsunuz. Bu güvenlik konusunda bir sıkıntı yaratıyor mu? Markanın buradaki cevabı hayır. Tabii ki bu kimine göre evettir, kimine göre hayırdır. Ama burada Zeekr en büyük benim tebrik ettiğim konulardan bir tanesi, hayır deyip bu cevabı bu şekilde bırakmıyor. Ben bunun haberini yaptığımda en altta da bir tane videosu var. Zeekr burada ürettiği bataryayı çeşitli koşullarda test ediyor. Yani o kadar zor koşullarda çok ilginç deneyler yapıyor. Üzerinden 22 tonluk silindirle geçiyor. Çamurda sürüklüyor. Taşlara çarpıyor. Suyun altında belli bir süre bekletiyor. Çok soğuk bir dondurucunun içerisinde 48 saat bekletiyor gibi gibi. Birçok teste, yani yoğun sıcaklık, yoğun dondurucu soğuklar gibi birçok teste tabi tutuyor. Ve bu testlerin çoğunu yaptıktan sonra tekrar elektrikli otomobile bataryayı entegre ettiklerinde bataryanın hala çalıştığını görüyorlar. Ve burada ne kadar sağlam bir iş yaptıklarını aslında çok net görüyoruz. Yani şu anda videoda da senin gösterdiğin gibi alevlerin üzerine koyuyorlar bataryayı. Ve herhangi bir patlama, herhangi bir güvenlik zafiyeti göstermiyor batarya hiçbir şekilde. Ve az önce de dediğim gibi bu testlerin üzerine elektrikli otomobile tekrar entegre ettiklerinde bataryanın hala çalışabildiğini gösteriyorlar. Bu da aslında güvenlik konusunda ne kadar ileri gittiklerinin, ne kadar başarılı olduklarının en büyük göstergelerinden bir tanesi.
Çok güzel anlattın gerçekten. Şahane de bir haber olmuş. Böyle baktığın zaman bizim de aslında zaman zaman konuştuğumuz işte dayanıklılık meselesiyle ilgili, özellikle yani yanmasıyla ilgili meselelere dair ben gerçekten inanılmaz bir örnek. Biliyorsun normal telefonlarda bile işte Samsung'un vakti zamanında Note 7 zamanında başını yakan bu pil teknolojisi tabii ki çok sıkıntılı, aslında bir taraftan çok zorlu bir konu. Yani pil Hayatımızın basit unsurlarından bir tanesi ama şu an çok karmaşık ve kompleks bir şekilde aslında hayatımızın içinde. Bu evet. Videoda gösterildiği gibi ve yani hem geliştirilmiş hem dayanıklılığı arttırmış şekilde olması darbelere karşı böyle işte hatta neredeyse tüm darbeleri gösteriyor şu an. Eğer yani bir, çok iyi bir marketing yoksa gerçekten iyi görünüyor. Çünkü normalde telefonu bir yerden düşür, işte iyi düştüğü zaman telefon yakın zamanda başımıza gelen şeylerden bir tanesi biliyorsun. Telefon daha şey pil daha sonra şişer. Hatta kasasını patlatır. iPhone'larda veya başka telefonlarda başımıza gelen mevzulardan bir tanesidir bu. Ciddi bir yara aldığı zaman pil şişmeye başlar. Bu tabii başka bir pilden bahsediyorum ama yani sonuçta günün sonunda bu da bir pil. Yani o yüzden arabada böyle şişmeyecek, patlamayacak, olmayacak. Şu kaza yapması olası cihazlardan bahsediyoruz araba olarak. O yüzden bu önemli. Zikr'ı tebrik etmek lazım. Ben de sana katılıyorum. Ağzına sağlık ve teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir haber bu bence. Dikkate değer bir haber. Teşekkür ediyoruz ve sıradaki habere geçiyoruz. Sıradaki haberimiz aslında yine bir elektrikliyle ilgili galiba.
Evet. Yine bir elektrikli otomobil, bu sefer bir menzil başarısı, yine yeni bir batarya teknolojisi ve yine Çinli bir markadan söz edeceğiz. Bu sefer NIO'dan söz edeceğiz. NIO'yu biz izleyicilerimizden, elektrikli otomobillerle ilgili gelişmeleri bizden veya başka yerden takip eden izleyicilerimizden batarya değişim istasyonlarıyla, batarya değişim teknolojisiyle evet. Tanıyanlar olacaktır mutlaka. Neydi? Bataryaları, bu otomobiller, NIO otomobillerdeki bataryalar 3 dakika içerisinde batarya değişim istasyonlarında değişebiliyordu. Tabii ki bu seferki gelişme biraz farklı. Elektrikli otomobillerin, elektrikli araçların genel olarak geleceği olarak görülen katı hal bataryalarla ilgili bir gelişme. Katı hal bataryalarla ilgili hatta yıllardır birçok gelişme yaşanıyor. Yani birçok firma işte şu başarıyı elde ettik, katı hal bataryaları artık işte geliştirdik, ticarileştireceğiz, şu yıllarda piyasaya süreceğiz diye birçok haber çıkıyor. Hatta bizim Donanım Haber okurlarının da genel olarak batarya haberlerine karşı böyle bir bu haberler yüzünden negatif algısı oluştu. Hani sürekli haber görüyoruz ama ortada bir şey göremiyoruz gibi. Haklılar da bu konuda gerçekten ama yavaş yavaş ticarileşmeye başladığını buradan görmeye başlayacağız. NIO ET7 modeline yarı katı hal batarya entegre etmiş. Tabii ki farklı William Lee doğrudan markanın CEO'su bu testi gerçekleştirmiş. Tabii ki markanın kendisi tarafından üretilen bir batarya değil. Farklı bir firma, yine Çinli bir firma tarafından üretiliyor ama burada tabii ki elde edilen başarı daha önemli. Tek şarjla bu batarya sayesinde 1044 kilometrelik bir mesafe kat edilmiş. 1044 kilometre diyoruz ama yani bu bile 1000 kilometre yaşıyor ve bu mesafe kat edildiğinde varılan yere gelindiğinde %3 şarj varmış hala bataryada. Bu %3'lük de yaklaşık bir 50-60 kilometre civarına denk gelse rahat sıfıra geldiklerinde bir 1100 kilometre kat edecekmiş yani otomobil ama 1044 kilometrede ilginç bir şekilde durmayı tercih etmişler %3 batarya varken. Bu şahane. Da hiçbir gelişme.
Yolda kalmak yerine demek ki elektrikli arabada %3'ü görürsen duracaksın abi. Bak ben sana söyleyeyim.
%3 evet. Tane CEO da bunu yapıyorsa.
Tabii yani yapıyor. Adam niye gitmiyor? Neden sonuna kadar gitmiyor? Hani son damlasına kadar gittim yakıtın demiyor da adam. Yani %3'te kalmış bırakmış demek ki. %0'lamamak lazım gibi geldi bana şu an. Ama tabii ne olursa olsun bu bahsettiğimiz yani 1016 kilometre 1000 kilometrenin üzerinde bir menzilden bahsettiğimizde işler değişiyor. Hangi hava koşullarında peki olmuş? Yani hani burada bizi kandırabilecek, bizi yanıltabilecek bir hava koşulu veya bir yol durumu söz konusu olabilir mi?
Ya şöyle tabii ki hani bunu sorman çok güzel oldu. Çünkü bu testler çok yapılıyor ama asıl bu testlerde işte hani hangi koşullarda yapılıyor, iklim koşulu neydi, yol koşulları neydi, hangi hızlarda yapıldı bunlar önemli. Zaten genel olarak baktığımızda elektrikli otomobillerle ilgili menzil testleri ortalama 90 km saat hızlarda yapılıyor. Burada da çok farklı bir durum söz konusu değil. Yapılan teste baktığımızda çoğunlukla maksimum işte 90 km saat hıza çıkılmış ama toplam yoldaki hız ortalaması 84 km saat olmuş. Yani ortalama 84 km saat hızla seyredilmiş bu 1044 km'lik yol. O dışarıdaki sıcaklık -2 ile 12 derece aralığındaymış. Yani sabah zaten erken yola çıkmışlar. Yola çıktıklarında -2 dereceymiş hava. tabii ki gün ağardıktan sonra yavaş yavaş güneşin de kendini göstermesiyle 12 dereceye kadar çıkmış. Ortalama kabin sıcaklığı 20 dereceymiş. Yani aslına baktığımızda normal bir kabin sıcaklığı olduğunu söyleyebiliriz. Hani ne soğuk ne sıcak. O yüzden burada tabii ki iklimlendirmeyi muhtemelen çalıştırmışlardır diye düşünüyorum. Bu sıcaklığı elde etmek için. Araç içerisindeki ağırlık şoför ve yanındaki kişi ve canlı yayın ekipmanlarıyla beraber 190 kiloymuş aracın kendi ağırlığı dışında. Ve rakım maksimum 316 metreye çıkmış. Yani başlangıçta 18 metreymiş, bitişte 23 metreymiş ama maksimum yol sırasında 316 metreye kadar çıkmış rakım. Bu koşullar altında dediğimiz gibi 1044 kilometrelik bir mesafenin kat edilmesi oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Az önce de demiştim, hani artık menzil konusunda pek bir soru işareti kalmıyor yavaş yavaş. Yeni otomobillerde bu sorunun aşıldığını net bir şekilde göreceğiz. Şunu diyeceğim, bu kullanılan batarya 150 kilowatt saatlik bir batarya. Aslına baktığımızda elektrikli otomobillerde bu kadar yüksek kapasiteye sahip bir batarya ağırlık demektir. Ve siz otomobili ne kadar ağır yaparsanız o kadar da menziline aslında negatif olarak yansır. Ama burada katı hal bataryadan söz ettiğimiz için baktığımız zaman NIO'nun kendi mevcut otomobillerinde kullandığı 100 kilowatt saatlik normal sıradan bir batarya, lityum iyon bataryaya göre aynı boyutlara sahip, boyut tarafında herhangi bir değişiklik yok. 150 kW olmasına rağmen de ağırlığı sadece 20 kilogram daha fazla. Yani neredeyse 1,5 katı olan bir batarya kapasitesinden bahsediyoruz ama aynı boyutlar, hiçbir şekilde fark yok. Kompakt ve ağırlık sadece 20 kilogram. Tabii ki bu da size otomobilin ağırlığı tarafında ve bataryaya ayırmanız gereken yer kısmında, şaside ayırmanız gereken yer kısmında bir sürü özgürlük tanıyor ve size tabii daha yüksek kapasite veriyor. Bu noktada katı hal bataryanın en büyük artılarından bir tanesini veya iki tanesini görüyoruz aslında.
Yani bu şimdi senin demin söylediğin, aslında demin verdiğin, ilk verdiğin haber için yan yana koyuyorum. Yani bir taraftan böyle sağlam, dehşet bir pil, bir taraftan da böyle uzun menzil. O zaman zaten elektrikli otomobillerin geleceğine dair daha olumlu konuşmak da haliyle mümkün hale geliyor. Bence çok kritik konular bu. Her ikisi de kritik bir konu. Demin söylediğimin dışında buradaki, yani demin iyi bir gelişme olduğundan bahsetmiştim. Ben şöyle bir şey hatırladığım için aslında sordum, o şartlar nedir diye. Daha önce zannediyorum Honda ile yapılan bir test vardı Türkiye'de. Honda City miydi bilmiyorum ama çok az yaktığına dair bir konuşma vardı. Gerçekten az yakıyordu otomobil. Ama otomobilden eminim yani. Hangisiydi hatırlamıyorum ama Honda olduğunu hatırlıyorum. Kimseyi tabii ki yani Civic kötü bir şey söylemeyeceğim. Civic olabilir, pardon. Civic olabilir, haklısın. Rekor kırmıştı işte, bir depo benzinle şu kadar, yani işte bin binlem kaç kilometre gitti falan diye bir şey vardı. Ya tabii dehşet bir rakam yani, şimdi hani inanılmazdı, o zaman da inanılmazdı. Ama sonradan konuştuk ki, öğrendik ki detaylara girdiğinde araba işte misal yani hiçbir yerde 70 kilometreye geçmemiş. Evet. Böyle çok yavaş kullanmışlar yani, aşırı yavaş kullanmış. Normal yani hayatın doğal akışına aykırı bir şekilde kullanınca bunu yapıyor. Ha tabii ki gene az yakıyor mu, yakıyor ama hani böyle çok yavaş gidersen. Şimdi burada o yüzden hani bu bir kilometreyi yakalamak, o yüzden acaba başka bir şey var mı diye o yüzden sormuştum ama sanki görünen, burada verilen rakamlara bakılırsa pek de bir numara yok. Yani ya da en azından doğal akışa çok da aykırı olmayan bir yöntemden bahsediliyor. Hani olmaz değil. Hani bin olmaz da atıyorum ben kullandım 900 yaptım diyeceksen bence şahane gene de.
Evet evet, yani buradaki testler dediğim gibi aslında çok fazla gerçek kullanımı yansıttığını söyleyemem. Çünkü dediğim gibi testler genelde 90 km saat ortalama hızlarda yapılıyor ama sen elektrikli otomobili aldığında uzun yol yaparken otobanda ne bileyim 110-120 yapacaksın en düşük büyük ihtimalle. Çünkü ama bir yandan elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda artık sürüş alışkanlıklarımızın da biraz değişmesi gerekiyor. Çünkü normal içten yanmalı motorlu araçlardaki esneklik hala elektrikli otomobillere gelebilmiş değil. Hem altyapı konusunda hem menzil konusunda, ama bu gelişmeler yavaş yavaş geleceğini gösteriyor. Katı hal bataryalıya dönecek olursak, az önce avantajlarından bahsettim ağırlık olarak. Bu arada katı hal bataryalar da çok güvenli. Herhangi bir güvenlik konusunda çok sıkıntı çıkaracak bataryalar değil. Hatta lityum iyon bataryalara göre daha güvenli olacakları söyleniyor. Onun dışında avantajlarından bahsettim ağırlık ve kompakt yapı olarak. Tabii ki en büyük dezavantajından bahsedeceğim şu anda. O da maliyeti. Şu anda ticarileştirilememesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de maliyetlerinin çok yüksek olması ki NIO bu menzil başarısından sonra şöyle bir açıklamada bulunmuş. Kullandıkları bataryanın maliyeti şu anda bu test ET7 modeliyle yapılmış ama farklı modelleri de var. ET5 modeli var NIO'nun. Bu ET5 modelinin satış fiyatıyla aynıymış. ET5 modelinin satış fiyatı da $42,000. Yani bu bataryanın sadece ve sadece bataryanın fiyatı $42,000'a denk geliyor. Bu da çok yüksek bir değer yani takdir edersin ki. O yüzden aslında ticarileştirilmesinin önünde çok büyük bir engel var. Umarım şöyle bir 2030'lu yıllara kadar en azından katal bataryaların geliştiğini artık yavaş yavaş kullanmaya başladığını görürüz.
Bence görürüz. Yani bu bir kere yapıldıktan sonra, buna bir kere ulaşıldıktan sonra bence devamı gelebilir. Ben kritik buluyorum. Yani çünkü vaktinde zamanında endüstriyel olan veya askeri amaçlarla kullanılan çok pahalı teknolojilerin zaman içerisinde hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bunun da bir zaman meselesi olduğunu ve başka geliştirmelere dair detaylar olduğunu düşünüyorum. İnşallah da öyle olduğunu birlikte görürüz, konuşuruz. Peki, yani bu arada şimdi şunu söyleyecektim. Az önce söyleyecektim, söylemedim. Bir otogündem olmasın ki içinde Çinli olmasın.
Evet.
Bir
evet,
bu. Öyle. İki, bir otogündem olmasın ki içinde zam olmasın. Yani bugün zam olmayacak gibi görünüyor ama Çinli
evet,
var. Yani böylece Çinli 1-0 öne geçecek burada. Bakalım tamam. Çinli wins. Peki tamam. O zaman sıradaki haberimize geçiyoruz. Yine bir Çinli bu arada. Bakalım.
Evet, yine bir Çinli.
Farklı isimli bir Çinli. Exantix. Doğru mu okuduk acaba?
Evet.
Nedir bu? Hayırdır?
Aslında ülkede yani Çin'deki kendi fiyatı Esterra olması lazım bu modelin ama global pazarlarda Exlantix olarak isimlendireceğini açıkladı Exit. Hatta bunun lansmanını Orta Doğu'da yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir isimlendirmeyi orada açıklamışlardı. Şimdi Çin'de bu model satışa sunuldu. Çin'de biliyorsun artık yani tamam Avrupa'da veya başka pazarlarda özellikle Avrupa pazarı için söyleyecek olursak sedanlar işte yavaş yavaş yok olmaya başladı. Tamam Volkswagen ID.7 modeli geliyor ama çok fazla seçenek elektrikli araç tarafında çok fazla seçenek olmadığını görüyoruz. Ama Çin'de hala MPV'ler ve sedanlar elektrikli otomobil pazarında dahi varlığını sürdürmeye devam ediyor. Exit modeli de Exit'in bu modeli de aslında bir elektrikli sedan ve oldukça şık bir tasarıma sahip. Baktığımız zaman tasarım olarak günümüzde elektrikli sedanlarda var olan bir genel tasarım dilini sürdürüyor. Çok da bu noktadan ayrılamıyorlar. Neden? Çünkü elektrikli otomobil denince menzil konusunda en ufak bir aerodinamik detayın bile çok önemi var ve bu aerodinamik gövdeyi mümkün olan en yüksek menzili elde edebilmeniz için yapmanız gereken bazı detaylar var. Bu otomobilde olduğu gibi işte burun kısmını biraz daha düşük tutmanız gerekiyor. Arka tarafta işte biraz daha kavisli tavan hattıyla beraber kupe benzeri bir silüet yapmanız gerekiyor. Onun dışında tabii ki jantların aerodinamik tasarıma sahip olması, gizli kapı kollarına yer verilmesi gibi az da olsa menzili etkileyen detaylar var. Bu otomobilde de aslında bunları yoğun bir şekilde görüyoruz. Aslında burada jantlar çok fazla aerodinamik görünmüyor. Çok fazla boşluklar var ama genel olarak zaten bu tarz jantların üzerine kapaklar koymayı tercih ediyorlar. Aerodinamik olması için, sürtünmeyi azaltması için. Hani belki bu modelde de ilerleyen süreçte böyle bir detaya yer verilebilir. Bu arada Exit markasını bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Bizim çok yakından tanıdığımız Chery'nin alt markası yani lüks elektrikli araç markası olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden Chery tarafından geliştirilen E0X platformu üzerine inşa edilmiş. Bu platform %100 elektrikli araçlar ve EREV adı verilen bir nevi hibrit ama şöyle içten yanmalı motoru sadece bataryayı şarj etmek için kullanan yani menzil uzatıcı adını verdiğimiz sistemler için kullanılan bir altyapı olduğunu söyleyebilirim. Otomobilin fiyatı bu arada $31,600 ile $47,550 arasında değişiyor. Yani çok da düşük fiyata sahip
değil.
Söyleyebiliriz.
Evet.
Ama az önce de dediğim gibi Exit markası Chery'nin lüks elektrikli araç markası. Biraz üst seviyeye hitap eden bir marka olduğunu söyledim.
Toyota'nın Lexus'u varsa diyorsun. Evet. Bunun da Chery'nin de Exit'i var. Okey.
Evet, aslında tam da dediğin gibi. Bu arada az önce aerodinamik tasarım olduğunu söylemiştim. 0.205 cd'lik bir rüzgar direnci var ve Tesla Model S'ten daha iyi bir rüzgar direnci olduğunu söylemek mümkün. O yüzden hani bu tasarımın altını çizdim. Baktığımız zaman iç mekanı da oldukça şık, sade. 15.6 inçlik bir dokunmatik multimedya ekranı var. İki tane telefonu aynı anda şarj edebilen kablosuz cep telefonu şarj ünitesi var. Bolca depolama alanı var ve 23 hoparlörlü bir ses sistemi var. O da alt çizilen detaylardan bir tanesi bu arada. Güç aktarma sistemi burada çok farklı, çok çeşitli seçenekler var. Genel olarak zaten bütün seçenekler neredeyse arkadan itişli. Mesela RVD 550 versiyonunda 185 kW güç üreten bir elektrik motoru var. Arka tekerleklere güç veren. 60 kW saatlik lityum demir fosfat batarya var ki artılarını eksilerini daha önceki haberde söylemiştim bunun. 550 km'ye kadar menzil sunuyor. Tabii ki bu değerler Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre verilmiş. Bunlar gerçek koşullardan biraz daha yüksek. Yani WLTP'ye göre mesela burada verilen değer 550 ise bizde ve Avrupa'da geçerli olan WLTP'ye göre büyük ihtimalle 450 kilometre civarında olacaktır. Hani bunu net bir şekilde söylemem lazım. Mesela az önce dediğim gibi bu versiyon 31.600 dolardan başlıyor. Giriş seviyelerinde burada lityum demir fosfat batarya kullanılırken mesela RVD 720 isimli bir versiyon var. Burada M3P batarya adı verilen bir batarya kullanılmış. Burada katot malzemesi olarak lityum demir fosfatla nikel manganez kobalt kimyasının bir karışımına yer verilmiş. Burada 720 kilometreye kadar çıkmış menzil. Tabii ki en üst versiyonda başlıkta da söylediğimiz gibi 905 kilometreye kadar bu menzil çıkıyor. En üst versiyonda ise bir sonraki versiyonda ise 4 tekerlekten çekiş söz konusu, 353 kW güç. Yani yüksek menzil isteyenler arkadan itişli 905 kilometrelik menzile sahip versiyonu, daha fazla güç isteyenlerse 4 tekerlekten çekişli 353 kW güç üreten versiyonu tercih edebilirler. Dediğim gibi bu versiyonda artık Çinli markalar arasında elektrikli otomobil pazarına katılmış durumda.
Çok güzel. Evet, bence güzel özetledin. Hiç üstüne ekleyebileceğim bir şey yok. Şık da bir otomobil. Chery'nin olmasından zevk tabii bir şey bekliyorduk. Yani acaba bir, ben hatta sen söylerken acaba çok cazip bir fiyat mı gelecek dedim ama gördüm ki cazip değil. Aslında tabii konumlandırıldığı yer de başka, işçilik veya içindeki işler de başka. O yüzden bir şey demiyorum. Şimdilik geçiyorum. Hemen bir sonraki haberimize geçelim ki yine o da Çinli. Bu hafta Pozo Çinlilerden gidiyoruz. Bakalım hangi, bu sefer BYD tabii. Yani en azından şey biliyoruz. BYD tanıdık. Hani Türkiye'de olanlardan bir tanesine devam ediyoruz. Buyursunlar.
BYD şu anda Avrupa'da satın alınabilecek otomobiller var. Ve bunu sürekli her yıl seçiliyor. Avrupa'da satın alabilecek en mantıklı otomobil diye, en iyi otomobil diye. Bu sefer bu otomobil BYD seçildi. BYD'nin Dolphin modeli Avrupa'da satın alabilecek en mantıklı otomobil seçildi. Autobest jürisi tarafından. C segmentinde yer alan bir elektrikli hatchback modelden söz ediyoruz. Bu arada BYD Dolphin modeli Türkiye'de de en çok merak edilen modellerden bir tanesi. Bu arada sen ekrana Atta 3 modelini yansıttın ama hemen birazdan Dolphin gelecek diye.
Dolphin gelecek. Evet, Dolphin gelecek. O yüzden teşekkür ediyorum hatırlatma için. Ben de şu an ona bakıyordum. Bizim sitede bu vardı ama hemen düzeltiyorum o yüzden de.
Ben bu arada Dolphin'den bahsetmeye devam edeyim. Dediğim gibi aslında BYD'nin marka lansmanında, Türkiye'deki ilk lansmanında sergilediği otomobillerden bir tanesiydi. Ve tabii ki Türkiye'ye gelecek, yani gelmiş olan Atta 3 ve daha sonrasında gelecek olan Seal ve Han'a göre daha ucuz bir elektrikli otomobil. C segment hatchback olduğu için daha kompakt. Özellikleri tabii ki biraz daha farklı. Onlar kadar lüks değil ama tabii ki bu neye sebep oluyor? Fiyatının biraz daha ucuz olmasına, biraz daha uygun fiyatlı olmasına neden oluyor ki Türkiye pazarında şu anda otomobil fiyatları çok yüksek seyrettiği için bizim için en dikkat çekici konulardan bir tanesi de fiyatının uygun olması geliyor. O yüzden Dolphin modeli de aslında BYD modeller arasında en dikkat çekici araçlardan bir tanesi. Türkiye'ye gelecek ama kısa vadede gelmeyecek gibi görünüyor. Çünkü biz o dönemde de sorduğumuzda diğer modellere öncelik vereceklerini açıklamışlardı. Atto 3, Seal ve Han olmak üzere diğer 3 modele öncelik vereceklerini söylemişlerdi. Bu arada Dolphin'le ilgili şöyle güzel bir haber var. Bu arada bir sonraki haberimizin konusu da aslında buna yakın. Dolphin, BYD'nin Macaristan'da kuracağı elektrikli otomobil fabrikasında üretilecek ilk model olacak. Yani bu fabrikanın yapım aşaması, birazdan bahsediyor olacağım, biraz sürecek ama Macaristan'da üretileceği için Türkiye pazarına da oradan gelecektir diye düşünüyorum ve Macaristan'dan, yani Avrupa'dan Türkiye pazarına gelmesi demek Çin'e uygulanan ilave gümrük vergisinden sıyrılması demek oluyor. Yani %54'lük bir ilave gümrük vergisi eğer Macaristan'dan gelirse Dolphin modelinde olmayacak. Bu da tabii ki fiyatının daha uygun olmasına neden olacaktır. Doğrudan çok çok ucuz olur diyemem çünkü Avrupa'daki üretim maliyetleri Çin'dekine göre biraz daha yüksek. O yüzden fiyatı da oradakine göre biraz yüksek olacaktır ama şu anda Çin'den gelen araçlarda zaten biz ilave gümrük vergisi uyguladığımız için, yani %54 vergi uyguluyorsun. Doğrudan zaten otomobilin fiyatını çok büyük oranda arttıran bir şey oluyor. O yüzden Macaristan'dan gelmesi fiyat olarak olumlu bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum Dolphin'e. Böyle bir otomobilin Avrupa'da satın alabilecek en mantıklı otomobil seçilmesi de gayet güzel olmuş. Dolphin çünkü çok dikkat çekici bir otomobil.
Yani biz de görürsek tabii iyi olur. Hani biz de makul fiyatlı olarak görürsek daha da iyi olur. Böylece biz de zamdan da, hani ucundan da olsa bahsetmiş olduk. Yani evet, böylece zamsız olabilecek biraz daha işte, yani ne kadar olursa makul olabilecek bir araçtan daha bahsetmiş olduk. Dolphin ne güzelmiş. Bu arada aslında ben tabii hemen hatayı da düzelteyim. Fabrika haberindeki görsel Atto 3'müş. Benim hatam şey göstermişim. Bu haberinkini göstermişim. BYD diye başlayınca onu da sanki haberde o var zannettim. O yüzden yanlışımı ben düzeltmiş oldum. Kusura bakma. Bir o yüzden Atto 3'ü bir gösterdik. Atto 3 yerine de işte tabii ki bekliyoruz. Yani hemen bir an önce Macaristan'da üretin ve Türkiye'ye getirin diye bekliyoruz. Neden? Çünkü Best Buy, yani işte en iyi alabileceğin, Avrupa'nın en iyi alabileceğin otomobili. Demek ki bu fiyatlarda, bu şeyde, hani sınıfında, şunda burada iyi çıkıyor. Tamam, bize de bu lazım zaten kardeşim diyerek bir sonraki haberimize o zaman geçebiliriz. Bir sonraki haberimiz aslında gene Çin'le.
Bu hafta Çin'den çıkamıyoruz.
Evet, aynen öyle. Çin'den çıkmayalım, önemli değil ama ilginç de bir haber hakikaten. Benim çok dikkatimi çekti. Buyursunlar.
Şimdi yine Çinlilerden söz ediyoruz dediğin gibi. Aslında ben BYD'nin Avrupa'daki kuracağı fabrikadan devam edecektim ama şimdi araya başka bir haber sokalım. Yine Çinlilerden gelen başka bir haberi sokalım buraya devreye. Aslına baktığımızda yine Çinlilerden bahsediyoruz ama bahsettiğimiz marka İngiltere'nin, Londra'nın ikonik taksilerini üreten marka. Ama tabii ki birçok böyle Avrupa kökenli markayı satın alan Çinliler bu markayı da satın almışlar. Şu anda Çinlilerin bünyesinde faaliyet gösteriyor. O yüzden Çinli marka demek zorundayız. Lev
bir şey
adı verilen
bir... Özür diliyorum, sözünü kesiyorum. Acaba bize satın alıp kendi versiyonlarını yaparlar mı adamda? Vallahi yakında öyle bir şey olacak. Hani ne varsa iyi, yani şu an hep gördük, İtalyan markası diyorsun. İşte şöyle böyle eski, çok köklü İtalyan markası bugün Çin'in. İşte şöyle böyle MG, evet, yani İngiltere'nin şöyle bir markası MG diyorsun. Cart Çinlilerin. Şimdi diyorsun ki yani İngiltere'nin Volvo taksisini Çinlilerin üreten ya, Volvo Çinlilerin. Kardeşim ne Çinlilerin değil o zaman? Yani bir hani herhalde kalırsa Japonlar mı kalacak yani Çinlilerin değil diye. Ne bileyim, hani işte Stellantis'in ve Volkswagen grubun almadığı tüm otomobiller Çinlilerin mi yani, nedir?
Galiba öyle olacak. Baktığımız zaman özellikle köklü Avrupa üreticilerine göz dikmiş durumdalar. Ne zaman ki böyle birazcık bu üreticilerin ayakları aksıyor, hop, hemen satın alıyorlar. Böyle ilginç bir şey var yani. Bunu da satın almışlar. Baktığımız zaman yine tabii ki kimden bahsediyoruz? Çinli Geely'den bahsediyoruz. Yani çok da şaşırtmadı beni. Çünkü gerçekten satın alım konusunda çok agresifler. Birçok Avrupa üreticilerle ortaklıkları var, ortak çalışmaları var. model geliştirme konusunda, teknoloji geliştirme konusunda çok aktifler. Bu markayı da zaten onlardan başkasının satın almasını beklemezdim. Tabii ki burada Londra'nın ikonik taksilerinden değil, yeni bir MPV modelden bahsediyoruz açıkçası. Ve bu ilginç bir tasarımı var. Bu tasarım da Airbus'un A380 isimli uçağından, yolcu uçağından esinlenilmiş. Birazcık burun kısmını, silüetini, aerodinamisini ona benzetmeye çalışmışlar. Tabii ki benzerlik oradan geliyor. Oldukça sade, şık, güzel bir tasarıma sahip MPV olduğunu söyleyebilirim. Bu arada MPV'nin adı da L380, yani isminde bile aslında bu isimlendirmeden, A380'in isimlendirmesinden esinlenmişler. Hem tasarım olarak hem isimlendirme olarak böyle değişik bir çalışmayı imza atmışlar.
Ama Starex de buna benziyor. Yani şimdi merak ettim. Yeni Starex var ya, böyle çok enteresan da bir tasarım var. Yani evet, ya sevgi nefret et tarzında bir şey var burada, tasarımı var. Sanki ona da benzettim ben, ama ne dersin?
Şöyle Staria'dan söz ediyorsun yanlış anlamadıysam. Eskinin Starex'i, yeninin Staria'sı. Evet, onun da aslında önünde böyle biraz daha sanki uzay konulu filmlere bakıyormuşuz gibi değişik bir tasarım vardı ilk geldiğinde. Önde boydan boya uzanan böyle ince bir led şerit vardı. Aslında benziyor. Evet, hem silüet olarak hem de böyle önde ince bir led şeride yer verilmiş olarak, detay olarak benziyor. Ama ben özellikle tamponun alt kısmını, yani bu ince led şerit ve tampondaki aydınlatma tasarımını yine bir başka Çinli marka olan Xpeng'in otomobillerine benzettim. Birazcık burada hani o tasarım olarak, en azından aydınlatmaların tasarımı olarak onlara yer verilmiş. Burada ben ona benzettim açıkçası. 5.3 metrelik büyük bir araçtan bahsediyoruz bu arada. İki farklı oturma kapasitesi var. 6 kişilik veya 8 kişilik olmak üzere. 8 kişilik oturma düzeninde 2 artı 2 artı 2 şeklinde yer veriliyor. Yani her sırada 2 koltuk bulunuyor. Bu koltuklar öne arkaya döndürülebiliyor. Çeşitli konfigürasyonlara yer verilebiliyor. Aks mesafesi 3185 mm. Yani yaşam alanı da gayet ferah. Zaten fotoğraflardan daha iyi anlaşılabiliyor bu. 2805 kilogram ağırlığa sahip. Neden? Çünkü bir elektrikli araçtan bahsediyoruz. Buna bataryanın ağırlığı da dahil oluyor. Bu araçta 200 kW azami güç üreten bir elektrik motoru kullanılıyor. Son hızı 170 km/saatle sınırlandırılmış. Bataryası da Çinli batarya devi CATL ile Geely tarafından, yani ortak olarak geliştirilen üçlü nikel manganez kobalt. Az önce aslında bahsettiğimiz bataryalar. Hep söylemiştim ya, yoğunluk olarak bu iki tür kullanılıyor diye. Bu araç tabii ki çok büyük ve çok ağır bir araç olduğu için bunda lityum demir fosfat bataryanın kullanılması hani biraz uygun kaçmaz açıkçası. Çünkü zaten enerji yoğunluğu düşük bir batarya. O yüzden bundaki menzili zaten çok çok daha düşürürdü. O yüzden burada nikel manganez kobalt katoduna sahip bir batarya kullanılmış. Bu bataryaların da enerji yoğunluğu yüksek olduğu için böylesine büyük bir araçta kullanılması daha uygun kaçmış diyebilirim. Tabii ki şu an için gördüğüm kadarıyla menzil konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış, ama yani Çinliler bu konuda aldı yürüdü, muhtemelen bir en az 500 kilometre civarında bir menzile sahip olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada markanın Mayıs ayında tanıttığı COA isimli bir elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilmiş. Bu aslında bu ismin benzerini biz Geely'den biliyoruz. SEA mimarisi olarak geçiyordu. Onun ticari araçlar için, hafif ticari araçlar için düzenlenmiş bir versiyonu olduğu söyleniyor bunun da. Yani gördüğümüz gibi gayet şık, güzel, ilginç bir tasarımı var. Şu anda zaten yanlış hatırlamıyorsam iç mekanını henüz göremiyoruz bunun. Ama dış tasarımı gayet şık. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün bu konuda?
Evet, ben de bölmek istemedim. Tam dediğin gibi ben de burada Staria ile Starex'i karıştırmışım. O yüzden dediğin doğru. Birinci noktada orada haklıydı. İkincisinde de henüz iç mekandan bir görselimiz yok. Orada bir şey paylaşılmamış, ama aşağı yukarı tabii bahsettiğin, yani hani Airbus'a nazire yaparak L380 demeleri, hani long 380 diyelim, yani uzun. Yani A380 biraz kısaydı, biz daha uzun yaptık tarzında böyle bir şey olsun. Öyle yapmışlar diyelim. Hakikaten Çin'in daha da geniş, daha da ferah olmasını Yani A380'e göre değil, yani bir işte genel itibariyle işte otomobillere göre daha geniş olmasını bekleyebiliriz. Yani o sıra dışı tasarım, yani o 380 gibi, A380 gibi bir tasarım böyle baktığımda direkt olarak aklıma gelmiyor, ama çünkü ben yan yana koyduğun zaman, benzettirdiğin zaman oluyor, onu söyleyebilirim. Ama onun dışında böyle yani işte dediğim gibi Staria ile yan yana koyduğum zaman tamam işte bu da bir böyle uzaydan gelmiş gibi bir minibüs, bu da uzaydan gelmiş gibi bir minibüs, yani ya da işte gelecekten gelmiş bir işte filmlerde görebileceğimiz tarzda bir tasarıma sahip olan, modern bir tasarıma sahip olan, yani ne diyelim işte şey görüyoruz da şimdi bir de o da var, bizde de çok da okundu. Cybertruck, işte Cybertruck konuştuk ettik zaten, ama şimdi Cybertruck'tan bahsettiğimiz zaman hemen ne oluyor? Bambaşka bir tasarımdan bahsediyoruz. Ön taraftaki bu boydan boya çizgiyi görebiliyoruz. Ha şimdi hatta bak aklıma geldi. Onu da göstereyim madem öyle. Neye benzettim? Şimdi aklıma geliyor. Bu modeli de aynı zamanda Tesla'nın Cybertruck'ın da neye benzetiyorum, ama bu modelde şimdi neye benzettiğimi söyleyeceğim. Bakalım buradan çıkacak mı böyle aratınca. Şöyle bir bakalım. Hadi bakayım bulacak mı? Evet tamam buldum. Bak şimdi şöyle bir gösterelim. Hatırlıyor musunuz bunu? Tango Cash filmindeki araç. Oo. Bu kamyonet. Evet böyle bir kamyoneti vardı filmde. Filmdeki halini görsen bu arada çalıştığında bu tabii normal aslında bir modifiye edilmiş mesela, hani aslına bakarsan bayağı bildiğin böyle ilginç, işte filmdeki hali de buydu, dehşetti hakikaten, çok çok güzeldi. Ya işte nasıl halledeceğiz, nasıl bu işi çözeceğiz falan dediklerinde devreye bu araçla giriyorlardı. Bütün her şeyi gösterdik ama arabanın da başka çalışırken gece geldiği bir sahne var, tam da buna çok benziyor, o yüzden göstermek istemiştim. Ha şöyle Cybertruck'ın da bu arada bu tip bir modu da var, yani bu tip modu var derken arka tarafında kapladıkları ettikleri ve işte kampçılık yapılabilecek özel bir model geliştirmişler. Herhalde evet. Normal hali 70 bin dolarsa o da herhalde 140 bin dolar falandır diye tahmin ediyorum. Yani ev gibi yapmış. Maalesef. Sağ olsun düşünen. Ama tabii fiyat o. Fakat bu hafta konuştuğumuz bir haber vardı. Ondan bahsetmek isteyeceğim. Çünkü güzel bir konuydu. Hemen ona ekleme yapmış olayım. O da diyeceksin ki ya Cem abi nereden çıkartıyorsun şimdi bir şey? Zaten sıradan gidiyorduk. Ne oldu da şimdi bana ne konuşturacaksın da ne anlattıracaksın diyeceksin, ama şimdi bizim sitede bulabilirsem hemen inadına şimdi bulamayacağım. Dünün haberiydi zaten. Tesla Cybertruck'ı
dalga geçmesini mi diyorsun?
Aynen öyle. Evet. Yani gerçekten hani şey işte sen o hani bir şey yiyorlar ya böyle sosyal medyada çok var. İşte sen onu çok sever. İşte burası işte Londra olsaydı beğenirdiniz ama falan tarzında bir şey diyorlar ya, ona benziyor. Yani Ford pick-up'ı Cybertruck çekseydi herkes çok memnun olacaktı, ama tabii tam tersi olunca biraz böyle işte ya şuna benzedi. İşte köpek mi köpek ısırınca haber olmuyor ama insan köpeği ısırınca haber oluyor hikayesi biraz ona benziyor. Gerçi Türkiye'de bu günlerde farklı bir gündem var. Ondan ayrı olarak söylüyorum. Maalesef o bambaşka çok dertli bir konumuz var köpeklerle ilgili. Başıboş köpeklerle ilgili çocuklara ve büyüklere saldırması ile ilgili bir dert var. Ondan ayrı daha önce konuşulan işte habercilikte de çok sık söylenen konulardan biri. Cybertruck böyle bir şey malzeme olunca hemen tabii şarşaf şarşaf her tarafta yayınlandı. Ama tabii evet. Diğeri de çok iddialıydı. Ne olacak? O işte böyle olursan böyle de adam fırsatını yakaladığında golü atar. Yani Ford'un kurtardığı bir Cybertruck olunca, Tesla olunca gündeme geldi. Bu arada bugün bir şey daha gördüm. Tesla Play S miydi bilmiyorum ama Model S miydi acaba, hangisi bilmiyorum. Şey tır dor sesi çekiyordu. Bağlamış arkasına, Amerika'da tır dor sesini çekerken görüntülenmiş. Yani o yüzden Tesla'da ilginç işler oluyor. Çok çok ilginç hakikaten. Bulursam onu da bir ara gösteririm. Evet. Son haberimize mi geleceğiz? Çünkü ben atlattım. BYD'ye tekrar dönüp Avrupa'daki bu fabrika ile ilgili bir şeyler anlatıyordum. Buyursunlar.
Evet, aslında o da yeni olan bir gelişme. Zaten BYD'nin Avrupa için, Avrupa'da üretim için bir lokasyon arayışında olduğu biliniyordu. Hatta şey de yapıyorduk, yani gönül isterdik işte Türkiye'ye gelsinler, bir yatırım yapsınlar. Çünkü sürekli Çinli üreticiler şunu diyor, yani bizim Avrupa'ya açılmamız için Türkiye çok önemli bir lokasyon. Türkiye pazarına çok güveniyoruz. Türkiye pazarı bizim için şöyle önemli, bizim için böyle önemli. Ama tabii ki söz konusu yatırım olunca BYD'nin yatırımı Macaristan'a gitti. Tabii ki burada doğrudan ben Çinli üreticileri suçlayamıyorum. Çünkü Adamlar nasıl ne kadar teşvik verilirse maddi açıdan açılardan ne kadar bir fırsat sunulursa onlara oraya doğru kayıyorlar. Bizde de Çinli üreticilere yapılan ilave gümrük vergisi, ardından elektrikli otomobil konusunda işte en son yapılan düzenleme, ki hala bu konuda ülkede faaliyet gösteren BYD dahil markaların ne yapacağı, nasıl bir yol izleyeceği belli olmuş değil Ocak ayından itibaren. Çünkü hani çok sıkı bir düzenleme, işte en az 20 tane ve hani başka bir servis ağıyla da çalışamıyor. Doğrudan kendisinin en az 20 adetlik bir bayi ve servis ağı oluşturması gerekiyor. Hani bu gerçekten Türkiye pazarına yeni giren bir marka için çok sıkı bir kural. Tabii ki bunun çeşitli sebepleri var. Hani belirtilen sebeplerden bir tanesi tüketiciyi korumak. İşte sen burada bir elektrikli otomobil alacaksın ve bunu getiren markanın seni mağdur etmemesi için en büyük uğraşlardan bir tanesi. Sen yarın öbür gün bir arıza, bir durum oluştuğunda ya da Allah korusun bir kaza yaptığında, işte ne bileyim, karşında bir muhatap bul, işte bir parça için 6 ay bekleme, bir tamir için bir sıkıntı yaşama gibi hani çeşitli konuları da var. Ama en azından Çinli markaların, ülkemizde satış yapacak Çinli markaların yatırımlarını da buraya taşıması için, mesela geçtiğimiz haftalarda Skywell'in yatırımından bahsetmiştik, çok güzel olduğunu söylemiştik. Yani sadece batarya üretmek için değil, elektrikli otomobili üretmek için de geleceklerdi. Ama sonrasında mesela bu açıklama yapıldı. Bu açıklamadan sonra mesela Skywell ne yapacak, yatırım yapacak mı ülkemize, bu kararı hala devam ediyor mu gibi hani birçok soru işareti barındıran düzenlemeler yapılıyor. Mutlaka bunların önü arkası düşünülüyordur. Yani öyle hesap etmek istiyorum. Ama baktığımız zaman en nihayetinde BYD'nin Avrupa yatırımı Macaristan'a gitti. Aynı zamanda şu önemi taşıyor: bir Çinli otomobil markasının Avrupa'da açacağı ilk fabrika olması açısından da önem taşıyor. Bu arada Macaristan'daki fabrika muhtemelen 2025 yılında faaliyete geçecek. Çünkü 2 yıl olacağı söylenmiş yapım süreci. Zaten 2025 yılına itibaren de az önce söylediğim gibi ilk modelin BYD Dolphin olacağı söyleniyor. Dolphin'in Macaristan'da üretileceği söyleniyor. Dediğim gibi Macaristan bu noktada sanki böyle Çinli markaların elektrikli otomobil üssü olma yolunda ilerliyor. Çünkü şimdi BYD yatırım yaptı. Bunun öncesinde Çinli, yine bir başka Çinli batarya devi CATL çok büyük bir fabrika kuracağını açıklamıştı. Onun dışında başka bir Çinli marka, başka bir Çinli batarya üreticisi yine keza bir batarya fabrikası kuracak. BYD'nin yine bu ülkede bir otobüs fabrikası mevcut. Yani BYD'nin Macaristan'daki ilk yatırımı değil bu. Gibi birçok elektrikli araçlar veya bataryalarla ilgili yatırımları kendi üzerlerine çekmeyi başarıyorlar bu konuda gerçekten. Yani dediğim gibi aslında bu konuyla ilgili detaylar da bunlar. Üretilecek model belli, ne zaman üretime başlanacağı aşağı yukarı belli. Türkiye'ye gelseydi, ülkemize gelseydi böyle bir yatırım daha iyi olurdu, kaçırmamış olurduk ama maalesef ki Macaristan'a gitti.
Evet, bu söylediğin tabii önemli. Türkiye'de olsaydı tabii ki çok güzel olurdu ama zannediyorum Macaristan olmasının bir sebebi de bir taraftan Avrupa Birliği'nin olması, yani Macaristan'ın AB üyesi ülkelerden bir tanesi olması olabilir. Dolayısıyla belki o da bu sebeple de seçilmiş de olabilir. Tabii ki diğer sebepleri senin de anlattığın üzere bilemeyiz. Yani o diğer konular acaba kızdırdı mı etti mi? Yani biliyorsun Volkswagen'i kaçırdık, BYD'yi kaçırdık. Yani kaçırdıktan, yani korkutup kaçırmadık da, yani elimizden kaçırdık daha doğru olur. Evet. Umarım böyledir yani. Umarım korkutup kaçırmamışızdır. Zannetmiyorum ben korkutup kaçırdığımızı ama bazen işte siyasi meseleler. Zaten diğeri tam, yani Volkswagen'inki tam siyasi meseleydi.
Evet, tam siyasi bir mesele.
Yani o yüzden kim alacaksa Volkswagen'den diyelim alsın madem öyle. Yani çünkü olmadı, onu kaçırmış olduk bu yüzden. Artık kimdeyse kabahat, bilemiyorum neden gelmediğine dair. O yüzden orada suç kimdeyse ona bırakmış olalım ihaleyi ama BYD'de de herhalde buna benzer bir durum, siyasi değilse de belki başka bir tercih sebebi var. Artık neden kaçırdık bilemiyorum ama Türkiye'de TOGG olmasına rağmen, TOGG üretilmesine rağmen, burada bir merkez oluşturulması ihtimaline rağmen bunu kaçırmak aslında yazık olmuş diyebiliriz. Umarım tersine döndüğü, başka bir markanın da buraya geldiğini duyarız ederiz şu ekonomik zorlukta, zor başka bir seneye girmek üzereyken diyorum ve böylece bu haftayı da tamamlamış oluyoruz sevgili Barış. Tekrar teşekkür ediyorum.
Bu haftayı full Çinlilerle tamamladık.
Çinli valla. Yani şu an yapay zeka ile Çince konuşsam şaşırmaması lazım seyircilerimizin. Var ya o biliyorsun böyle işte Türk filmlerinin bazı sahnelerini Almanca konuşturuyor, evet. Rusça konuşturuyor. Hele bir tane bir Turan Kaya efsanesi var. Onun Japoncası çıktı. Ben ona acayip güldüm. İnanılmaz yani gerçekten. Neyse evet bunları söyledikten sonra teşekkür ediyorum. Ve bir başka bölümde görüşmek üzere. Ben hoşça kalın deyip sözü sana bırakıyorum.
Evet aslında başta da söyledin ama ben sonda tekrarlayayım. Belki başı izlemeyen sonu izleyenler vardır. O yüzden hemen kaçırmayalım. Bizi izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkür ederiz. Ama baktığımız zaman videoları izleyenlerin %80-90 oranında abone olmayan kişiler olduğunu görüyoruz. Lütfen videoları beğeniyorsanız bir tıkla kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunlar hem bizim için motivasyon kaynağı hem de YouTube tarafında algoritmanın bizi öne çıkarmasını sağlıyor. Tekrar çok teşekkür ederim her şey için ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.